bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sessizliğe Karşı Alper Turgut. Ant Kitap 1. Baskı. Bu kitap 442 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Ekim 2009. Okuyan Ayal Gökçe. Adana'da doğan, İstanbul'da okuyan Alper Turgut, gazeteciliğe Milliyet'te başladı. Uzun yıllar polis ve adliye muhabirliği yapan Turgut, birçok toplumsal olayda yaralandı ve gözaltına alındı. İşkenceye beraat başlıklı haberiyle yargıyı etkilediği gerekçesiyle 2004 yılında hakkında dava açılan ve 20 bin YTL para cezasına çarptırılan Alper Turgut'un dosyası ise hala Yargıtay'da. 1 Aralık 2006 günü Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Turgut'a yılın basın özgürlüğü ödülünü verdi. Sessizliğe Karşı 12 yıldır Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Alper Turgut'un ilk kitabı. 122 insanı aramızdan alan, 600'ü aşkın sakata yol açan tecrit karşıtı eylem, tamı tamına 2285 güne yayıldı. Bu milyonlarca cana mal olan İkinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun bir süreye denk geliyor. Direniş başlarken doğanlar, bugün ilkokul öğrencisi. Düşünün, gazeteci Hrant Dink'in katil zanlısı, açlık grevinin ilk günlerinde henüz 10 yaşında masum bir çocuktu. Tarihte benzeri bir direniş yok. Ne eski çağlarda ne de asri zamanlarda. 20 Ekim 2000 günü başlayan ölüm orucu direnişi, hayata dönüş operasyonuyla, eylem evleriyle, kanlı küçük armutlu baskınıyla büyüdü. Kahredici tecrit koşullarında eriyen sadece bedenler değildi. Kor bir ateş düşmüştü insana dair her şeye. İnsan belleği balık hafızasıyla çoktan yer değiştirmişti. İliklere dek işleyen duyarsızlığın berisinde analar ağlıyor, Türkiye'nin cezaevleri cehennemi yaşıyordu. Sonra vicdanları tekrar ayaklandıran bir adam eyleme başladı. Avukat Behiç Aşçı, hayatını ortaya koyarak sessizliğe karşı çıktı. Onun insanlık asla kaybetmez çığlığı yüreklerde yerini buldu. Çözümün diğer adı 3 kapı 3 kilit ete kemiğe büründü. Eyleme 22 Ocak 2007 günü ara verildi ancak soru işaretleri hala kafalarda. Şimdi somut adımlar bekleniyor. Giriş. Mükemmel ve ışıklı kentin hayali nicedir çok uzakta ve inadına kahrolsun gece ve sis. Bu kitap vicdanı övgü için yazıldı. Kanayan ruhların sessiz çığlığı duyulsun diye. Bence vicdan, umut kadar, paylaşmak kadar kutsal bir kavram. Bir Fransız atasözü, temiz bir vicdan kadar yumuşak hiçbir yastık yoktur der. Vicdanı olan umut etsin, gerisini koy ver gitsin diye kestirip atamıyorsam eğer, her yürek devrimci bir hücredir sözüne inananlara haksızlık etmemek içindir başlı başına. Yarına inanmayanların dünyasında yaşıyoruz oysa. Solaryum çıkışlı robot renkli insan evlatları sararken bugünümüzü, anını yaşa saçmalığını rehber edinen neslimiz de iyiden iyiye sıyırdı. Varsa yoksa yüz gerdirme, yağ aldırma, kaş kaldırma ve silikon. Tam tekmil inorganik. Aslında bu bir enfeksiyon. Üstüne üstlük böyle giderse hormon mağduru koca kıçlı bir gelecekte bizleri bekliyor. Ünlüler düşmüyor yakamızdan, sosyete haberleri beliriyor gündemimizi ve çoktan sitcom özentisi oldu hayat. Enseyi kim kararttı, yozluk evlerimize dek nasıl taşındı ve ne zaman en insani duygulardan arındırıldık bilen yok. Sür git ömre mahkum olsak ne fayda. Yaşamıyoruz ki otobüste, vapurda, metroda. Birbiriyle göz göze gelmekten kaçan insanlar komşuluk ilişkilerini yıllar önce bıraktı. Ve iş yerleri. Yüze gülen, arkadan kuyu kazan meslektaş ve çalışanlarla dolu. Artık yapmacık ve zorlama bir tahammülle süslü plaza muhabbetleri kotarılıyor, sigara içmeye elverişli gaz odalarında. Plastik bardakta ılık çay, sentetik bir lezzete meyilli kahve. İşten atılma korkusu, yaltaklanma duygusu. Yabancılık çekiyor insan, insana karşı. Ne de olsa ustundan habersiz kendi doğrultusunda yürüyenler, paraya minnet edenler başımızın tacı. Ağır bir bombardıman altındayken duygularımız baldırı çıplak düşünceler, klişe ifadelerle erketeğe yatıyor. Herhangi bir albinisi olmayan taklit duyguların o amansız tek düzeliğine lanet okumak varken. Bütün renklerini çaldık yaşamın. Sayemizde gün soldu, devran tepe taklak oldu. Bol keseden, fikirsiz ve eylemsiz bir ömrü harcıyoruz. Borcumuz biriktikçe kendimizi kandırma adlı den size. Blöf kokulu hamleler tam düşkün avuntusu. Halbuki pembe düşler, sabun köpüğü hayaller ayrıcalıklı yapmaz kimseyi. Bir evimiz olsun, iki de çocuğumuz. İşlerimiz yolunda gitsin, paramız biriksin ve tatil yapalım arada bir. Ve hayat böylelikle daha rahat akıp gider diye hissediyoruz. Bireysel isteklerimize takılıp kaldık. Nefes almaktan tümden vazgeçtik. Tepkiden, kınamaktan, karşı koymaktan da. Ancak geçen gün ömürdendir ve bazı şeyler soludukça bilinir. Kimi derse desin, serili, serisiz, vahşi cinayetlerin ilkokul bebeleriyle bile oynandığı tanımsız bir yıkım çağındayız. Yüreklerimizle çelişen ve her ne kadar isyan etsek de hali vakti yerinde bir suç masalıdır bu. Ölüm dansına kim kaldıracak bizi diye bekleşirken, dışarıda biri boğazlanırken, diğerinin ırzına geçilirken, ötekinin yaraları didiklenirken kulaklar tümden tıkanıyor, ahlar ve vahlar duyulmasın diye. Kapıyı, pencereyi kapatayım, girmesin odama cahnıraş çığlıkları der sessiz çoğunluk. Ah evet, ne çokturlar değil mi? Sevginin hasır altı edildiği yerde şeytan soluğu bir korku sonuçta herkese özgüdür. En koyu karanlığa yaslanan ve deplerin sessizliği bürünenlerin içinde büyüyen korku yönetir dünyayı. Artık capcanlı bir endişe sürekli örseleyebilir hayatı. Yansıması tüm insanlığı esir alabilir. Suskunluk, hiçbir şeyi önemsemeyenleri, değer tanımayanları ve her şeye sırt çevirenleri doğurur. Asıl olan başkasının acısına yaşlı gözlerle bakabilmektir. Yalın bir kılıç kadar gerçektir bu. Eninde sonunda delecektir zifiri karanlığı. Yıl 1994 idi yanlış hatırlamıyorsam. Boğaz'da gemi kazası olmuştu. Alevler karaya oturan gemiyi yutmak üzereydi. Denizcilerden biri yanıyordu. Kendi dilinde tanrısını haykırmaktan takati kesilmişti adamın. Hava desen buz gibi soğuktu. Fotoğraf makinelerimizin pillerini dahi donduracak kadar. Kıyıya toplanmıştı çoluk çocuk İstanbullular. Bazılarının ellerinde biralar ve kuru yemişler vardı. Keyifli bir filmi izliyor gibiydiler. Ne yazık. Sonra tsunami faciası. Namı diğer asrın felaketi. İnsanlıktan çoktan çıkanlar şişmiş cesetlerin bir adım ötesinde tatillerini sürdürüyordu. Yine bombalar yağarken Güney Lübnan'a, ölürken sütten kesilmemiş bebekler birileri güneşlenmeyi tercih ediyordu. Kuş uçumu mesafelerde. Büyük Marmara depremi sonrasıydı. Hiç unutmam, unutamam. Kapatıp yüreklerinin gözlerini, Ege'de, Akdeniz'de harala gürele eğlenenleri bilmem söylememe gerek var mı? Sanmam. Hikayeme döneyim. Gölcük'teyim. Nasıl da sıcak, cehennem misali. Ve yorgunum ölesiye. Tişörtümden vazgeçili birkaç gün olmuştu. Toza, tere, dumana bulanmış ve ceset kokusu tamamına sinmişti. Kirpas içindeki beyaz atletim ise tümden renk değiştirmişti. Enkaz hükümdarlığında çevremi kolaçan ediyorum. Ağlamalar çoktan tükenmiş, sesler kısılmış, sadece derin ve içten saygınlığıyla mahveden ağır bir matem havası vuku bulmuştu. Ne menem bir tartıydı bu. Canlı olması canı yakan, insanı dermansız bırakan bir yas tablosuydu. Yüzünde herhangi bir mimiğin yakalanması adeta imkansız olan bir adam yaklaştı yanıma. Omuzlarında sanki yılların yükünü taşıyordu. Hafif kamburdu. Beyaza çalan kirli sakalı, dağınık saçları aklımda kalmış ve ayaklarını sürüye sürüye yürümesi. Titriyordu. Gazeteci misiniz? Evet, Cumhuriyet'te çalışıyorum. Ben sormadan o başladı anlatmaya. Yaz günü uzaktan dostlarımız gelmişti. Muhabbet ediyorduk. İçki masasını kurmuştuk. Rakı bitince eşofmanlarımla içki almaya indim. Üzerimde kimliğim dahi yoktu. O esnada deprem oldu. Eve koştum, yıkılmıştı. Eşimi ve çocuklarımı yitirdim. Ailem yok oldu. 2 veya 3 gün sonra iş yerime gittim. Orası da enkaza dönmüştü. Evim, işim, eşim, çocuklarım, dostlarım, iş arkadaşlarım, her şeyimi kaybettim. Günlerdir apartmanın enkazında ailemle çektirdiğimiz fotoğrafları arıyorum, bulamıyorum. Sevdiklerimin yüzlerini unutmaktan korkuyorum. Artık hissetmiyorum. Belki sonra ama şimdi değil. Ve sanırım en acısı hatıralarımı yitirmek olacak. Gözyaşları, anıların izleri ise şayet göz pınarları kurumuştu onun. Sorgusuz sualsiz ifadesini vermişti. Denizli çekilmiş, kumu kalmıştı. Suskun bir dramdı tam karşımdaki. Zamanın insafına bırakılmış ve sadece soluk olan bir harabe. Hayatın sillesi bu kadar mı ağırdır? Ölümün, acının, kanın, gözyaşının, şiddetin tarifini bilirdim. Notlarımı alır, fotoğraf çeker ve haberimi yazardım. Dramlara yoldaşlık edip yansıtmak. Evet, işimdi bu benim. Ama tam bu noktada durmak lazım. Gazeteciden önce insanım ben. Karşımdaki adam tepeden tırnağa azap içinde. Hangi üzüntüsünden alıkoyayım? Hangi derdine merhem olayım? Ne anlatayım, ne şekilde avutayım? Anılarına ulaşmasına nasıl yardım edeyim? Kahretsin. Depremden bir yıl sonrasıydı. Ölüm orucu eylemi başlamak üzereydi. Hani yangınlara fazla bakan gözler yaşarmazdı. Öyküleri vardır, istisnasız tüm insanların. Yıkıcı, yakıcı, en acıtanından olsa dahi. Amiyane tabirle, anadan doğma çıkıp gelir karşına sarsıcı hikayeler. Ama alın yazısı değildir bu. Mukadderat hiç değil. Kör talih, kem talih, kader. Hadi canım. Birileri ölüme giderken çürür diğer tüm değerler. Eninde sonunda dönüp dolaşır acılar katarı ve bir gün çarpar suratları son sürat. Yalın ve gerçek. Sonunda ateş düştüğü yeri yakar. Eş, dost, kardeş, ağabey, abla, çoluk çocuk, nine, dede, baba ve ille analar. Oysa metanet ne zor iştir. Gözlemim hiç yanıltmaz beni. Bilirim anaları, tanırım onları. Apansız bastırır, sürükleyip götürür anaların gözyaşları. Ve anlatım yetmez, anlamsızlık çoğalırken. Aykırı analizler, budalaca niyetler çöker. Seçenekler, etkenler, etkiler, tepkiler. Artık hepsi lafı güzel. 19 Aralık 2000'di tarih. Tam 83 saat sürdü operasyon. Dile kolay. Ciğerlerin söküldüğü andı. Sarmıştı her yanı yangın yalazı. Komando birlikleri, polisler, infaz koruma memurları, iş makineleri, griderler, dozerler, ambulanslar, itfaiye araçları, sıvı yağ ve kolonya ile kendilerini yakanlar, ateşe verilen yataklar, barikatlar, ranza demirinden çubuklar, dolap kapağından kalkanlar, delinen tavanlar, yıkılan duvarlar, ağır silahlar, hafif silahlar, çeşit çeşit silahlar, havada uçuşan helikopterler, askeri maçlar ve psikolojik savaş teknikleri. Köpük ve su, ateş ve kurşun, göz yaşartıcı bomba, sinir gazı, kimyasal sıvılar, kirli yeşil, sarı, gri, rengarenk gazlar, yanma, yaralanma, boğulma, zehirlenme, ölme, müdahale, müdahale, müdahale. Namluların ucunda, ateş altında, korun içinde ikisi asker, 32 can yitip gitti. Yüzlerce kişi yaralandı, çok sayıda tutuklu ve hükümlü ise şarapnel parçaları nedeniyle gözünü, parmaklarını ve diğer uzuvlarını kaybetti. Bu, Türkiye cezaevleri tarihinin en büyük baskınıydı. Ölüm orucu eylemini sonlandırmakta iddiaları ve saçma sapan bir ironiyle operasyonun adını hayata dönüş koydular. Mahkumları ölü ele geçirdiler. Devlet kendi cezaevlerini yıktı, üstüne operasyon mağdurlarına dava açıldı. Yetmedi, hazine geldi, devleti zarara uğrattınız diyerek sadece Ümraniye cezaevi sanıklarından 398 milyar lira talep etti. Dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün sevk yok sözlerinin aksine operasyonlarda yaralanan yüzlerce tutuklu ve hükümlü tedavileri tam anlamıyla yapılmadan F tipi cezaevlerine dolduruldular. Sonrası medyayı uslu çocuklara döndüler diye heyecanlandıran eşek tıraşı, hiç dinmeyen işkence ve copla tecavüz iddiaları. Ölüm orucu eylemine katılım sayısı ise operasyonu ve tecride yönelik tepki nedeniyle 290'dan 495'e yükseldi. Dünyada ilk kez bir açlık grevi eyleminde tutuklu yakınları da destek amacıyla ölüme yattı. Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar açlık grevindeydi. Türkiye'nin dört bir yanında eylem evleri açıldı. F tipi cezaevlerinde tecrit ve baskı uygulandığı iddiaları ise hiç bitmedi. Sık sık hastaneye kaldırılan eylemcilere zorla müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Diyanet de fetva verir, müdahale edilsin diye. Ölüm rutinleşti, ölüm istatistik oldu ve ateş düştüğü yeri yaktı. Açlığın girdabında hücre hücre eriyerek giden her can 5, 10, 15, 75 ölüm diye yansıdı gazete köşelerine. Eylem sona ermediği gibi toplam sayısı 13'e ulaşan yeni yeni ekiplerle ölüme yattı her yaştan gençler. Fişek ayakta tuttu onları. Suya karıştırılmış limon, tuz, şeker ve kuru nane. Sonra tutuklu ve hükümlü limonatası balyoz. Üstüne çay, ada çayı, ıhlamur, kahve, oralet, kakao. ve akıl sağlığının teminatı B1 vitamini. İşte bu reçeteyle bir ölüm orucu eylemcisi aylarca dayanabildi. Yetkililer ise sorunun çözümü için diyaloğa yanaşmayıp ölümcül sessizliklerini korudular. Operasyonun ardından içeride ve dışarıda insan 8 metrekareye sığar mı diyen 90 kişi daha hayatını kaybetti. F tipi cezaevleri ve tecrit uygulamaları 122 insanın yaşamına mal oldu. Dünya böyle bir olay görmedi. 7 yıl süren bir açlık grevi eylemi. Onlar Kartacalı yiğit General Hannibal'in ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız. İtalyan halkının kahramanı Giuseppe Garibaldi'nin sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar direneceğiz sözlerini şiar kabul ettiler. Tecrit yaşama sirayet etmesin diye mücadeleye giriştiler. Başkalarına yardım için çıktıkları yolda akıl sağlıklarını yitirip muhtaç kaldılar yardıma. 1996 ölüm orucu direnişinden sonra hafızaları silinenlerle tanışmıştım. Ancak 1984'te Aysel Zehir'le başlayan Wernicke-Korsakoff sendromuna, WKS, yakan alanların sayısının bugün 1000 kişiyi aşacağını tahmin bile edemezdim. Dedik ya, kor bir ateş düşmüştü insana dair her şeye. İnsan belleği balık hafızasıyla çoktan yer değiştirmişti. İliklere dek işleyen duyarsızlığın berisinde analar ağlıyor, Türkiye'nin cezaevleri alev alev yanıyordu. Öyküleri en sızılı yerinde bitenlerdi onlar. Doyamazlarken gençliklerini, yitip giderlerken birer birer, onar onar uzaklardaki yakınlarının iç acıtan çığlıkları yırtardı geceyi. Elbette kara haber tez gelir. Kor bir ateş yakar, çöküp kalır tüm sevenler. Sessiz sedasız mırıldansa da ölüm, kulaklardan kolay kolay silinmez ezgisi. Meslek hayatımda kaç devrimci gömdüm, belki sayısız. Ya da kaç anma töreni yıllar yılı. Kentin mezarlıkları ezber olur bir süre sonra. Aforoz edilmiş yürekler seyrek düşmüştü bu kez. Gerçekten herkes neredeydi? Sokaklar, caddeler, meydanlar bomboştu işte. Kentlere sinen korku muydu? Ya da insanoğlu kendi küçük dünyasında mutlu muydu? Belki de bu yüzden ölümleri ve acılara sırtlarını dönmüşlerdi. Yapının bozulmasını göze alarak. Bakıp görmemeye dair bir mahkumun izleniminden. Parklarda ağaç gölgesinde oturanlar, duraklarda otobüs bekleyenler, minibüslerde yolculuk yapanlar, kaldırımlarda yürüyenler, hepsini tek tek gözlemliyorum. Hiçbiri kafasını çevirip ring aracına bakmıyor. Birbirleriyle konuşmuyor. Yalnızca donuk gözlerini boşluğa dikmişler. Hayata dönüş, içeride ve dışarıda açlık eyleminde ölenler. Anlatacaklarımız bitti mi? Kocaman bir hayır. Önce tüm ölümlerin müsebbibi tecridi kavramak gerek. Tecritte seni seviyorum kelimeleri yasaktır mesela. Direkt karalanır. Amerikan emperyalizmi, işbirlikçi, direniş, zafer, faşizm, şehit, komünizm, sosyalizm, devrim, hücre, tecrit ve daha birçok kelime ambargoludur. Yaşamak için heves verir gerekçesiyle çiçekler de sıkı denetim altındadır. Ne hikmetse mektuba iliştirilmiş küçük bir deniz kabuğu göndericisine iade edilir. Sayımda sigara içilmesi veya hazır ola geçilmemesi dayak yeme nedenidir. Pencereden bakmak disiplin cezasını da beraberinde getirir. Ailelerin çocuklarına götürdüğü elbiseler, emanetçi personel yok, rengi uygun değil, düğmeleri ötüyor, kot pantolon kontenjanı doldu, kumaş pantolon getirin denilerek içeri sokulmaz. İnfaz koruma memurları ailelerden yeni elbise getirmelerini ister. Gerekçeleri şudur. Eskiler kolay yıpranıyor ve sonra bize iş düşüyor. Kırmızı, bordo, yeşil ve lacivert renkli kıyafet getirmesi söz konusu bile değildir. Çünkü yeşil asker, lacivert gardiyan rengidir. Kırmızı bayrak yapılabilir, bordo ise kırmızıya yakın diye yasaktır.